Ayrım 20.
Ekip üyelerinden her birinin öteki meslek dallarının bilgisinden yararlanmaya ve kendi bilgisini ekibin öteki üyeleriyle paylaşmaya gereksinimi vardır. Ana babaların da ekip çalışmasına katılımına daha çok yer verilebilir. E. Örgütlenme. Meslekler arası ekipler ana babalarla iletişimi düzenleme biçimini kendileri seçebilirler. Özel bilgi ve becerilerin gelişmesine ve ana babalarla iletişimin artırılmasına elverişli koşulların yaratılması yönetime düşer. Uzmanların bu yolda eğitilmesi zorunludur. Aşağıdaki nedenler meslekler arası işbirliğinin aksamasına yol açarlar. Hiyerarşiye öncelik tanıyan düşünceler, parasal ve örgütsel sınırlar, mesleksel kimliğe ve mesleksel bilgi ve becerilerin tanımlanmasına ilişkin düşünceler, uzmanların kendi mesleklerince tanımlanmış olmalarından başka bir de çalıştırılan kuruluş ve öteki uzmanlarca tanımlanmaları. Çok özürlü çocukların değerlendirilmesi, Cafer Barkuş. Sayın dinleyiciler, sözlük değerlendirme sözcüğünü bir değer biçme veya ölçümleme olarak tanımlar. Genelde değerlendirmeler özgül ve işe yarayacak bilgilerin elde edilmesi için yapılır. Tabii ki değerlendirmeyi yapan objektif olmalı ve değerlendirme süreci boyunca değerlendirmenin ne maksatla yapıldığını göz önünde bulundurmalıdır ki maksada uygun sonuçlar alınabilsin. Objektiflik, test uygulayanın kendi ön yargılarının elde edilecek verilerin tarafsızca analizini ve yorumlanmasını kösteklemesine izin vermemesi demektir. Değerlendirme maksadına gelince söz gelimi, Ankara yöresini portakal ağacı yetiştirmek maksadıyla incelemek veya örneğin, Suudi Arabistan'da alkollü içkilerin satışı konusunda bir pazar araştırmasına girişmek ne kadar yersiz bir şey olurdu. Standartlaştırılmış zeka testlerinin gerçekte çoğu toplumların veya ülkelerin kültürel, sosyal, ekonomik düzeylerine ve duygusal farklılıklarına uyacak biçimde standartlaştırılamayacağı olgusu gerek Amerika'da gerekse başka birçok ülkedeki uzmanlar için önemli bir kaygı konusudur. Bir grup insana sıradan ve alışılmış gelen test maddeleri topluluk içinde yaşayan bir başka grup insanın yaşantısına yabancı şeyler olabilir. Size kendimden bir örnek vereyim. ABD'de liseye devam ettiğim sırada bana 5'ler erişkin zeka ölçeği uygulandı. Ne kadar başarı gösterdiğimi bilmiyorum. Fakat oldukça ünlü üniversitelere başvurmaktan kaçınmamı tavsiye etmediklerine bakarak bu testte epeyce başarılı olduğumu tahmin edebilirim. Burada anlatmak istediğim şeyi örneklemesi bakımından birkaç test maddesine değinmek istiyorum. Birinci soru şuydu. İncil'in birinci kitabı şunlardan hangisidir? İkinci soru da şu idi. Kur'an nedir? Bu sorular Batı Avrupalı atalarının soyundan gelen çocuklara uygun düşen sorulardı. Bu sorular şöyle olsaydı bana çok daha uygun olurdu. İncil nedir? İslam'ın kaç şartı vardır? Başka bir soru da şuydu. Sinemada bulunduğunuz sırada yangın çıktığını görseydiniz ne yapardınız? İşte bu da kentte yaşayan, normal görme gücüne sahip bir genç için iyi bir soruydu. Benim durumumda ise bu konulardan hiçbiri söz konusu olamazdı. Çünkü ben hem tam kördüm hem de Türkiye'nin bir köyünde büyümüştüm. Çok özürlü çocukların değerlendirilmesinde kültürel, sosyoekonomik farklılıkların doğurduğu güçlüklerden çok daha karmaşık sorunlarla karşılaşmaktayız. Onların değerlendirilmesi, bir tek duysal sakatlığı olan çocukların değerlendirilmesinden bile daha çetin ve karmaşık bir iştir. Kim çok özürlü sayılacaktır? Duysal, motor, bilişsel, psikolojik veya nörolojik alanlarda iki veya daha çok sakatlığı bulunan herhangi bir kimse çok özürlü sayılır. Bu gibi sakatlıkların herhangi bir kombinasyonunun birey üzerindeki etkisi, sakatlıkların ağırlığına bağlı olarak şiddet bakımından değişik olur. Çok özürlü bireylerden her biri sakatlık durumuyla başa çıkmak yolunda kendisine özgü bir tutum ortaya koyar. Çok özürlülerden hiçbirinin sakatlıkları yüzünden engellenme derecesinin ve durumunun başka bir çok özürlü bireyin durumunun aynı olması beklenemez. Birden çok sakatlığı olan çocukların değerlendirilmesi, yeteneklerinin sınırlarını, potansiyellerini, gerçek gereksinimlerinin mahiyetini anlamaya çalıştığımız zaman karşı karşıya kalacağımız çok büyük güçlüğü göz önünde tutarak ele alınmalıdır. Şunu kabul etmeliyiz ki, değerlendirme olaylarının çoğunda bu çocuklar hakkında yargıya varırken, yanılgıya düşebilecek olanlar eğitimci olarak bizleriz. Birçok durumda çok özürlünün etkisi bu çocuklarla iletişim kurmayı olanaksız kılar. Kendisiyle konuşamazsak çocuğun sorunlarının tam olarak nereden kaynaklandığını nasıl açıkça anlayabiliriz? Çok özürlü bir çocuk, onun gözünün önünde salladığımız renkli bir çıngırağa tepki göstermiyorsa, acaba bu tepkisiz kalış gözünün görmemesi yüzünden midir, çıngırağın sesini işitmeyişinden midir, yoksa başını çıngırağa doğru çevirmesini veya elini oyuncağa doğru uzatmasını engelleyen fiziksel bir sorunu mu var? Ne olursa olsun, yine de çok özürlü çocuklardan her birinin kendine özgü eğitsel gereksinimlerinin saptanması amacıyla değerlendirilmesi gerekir. Her bir çok özürlü çocuğun gereksinimleri ve potansiyelleri başka başka olduğu için standartlaştırılmış testler ve değerlendirme ölçekleri işe yaramayacaktır. Bu testler yetenekleri ve yapabilirliklerinin benzer olması beklenen çocukları karşılaştırmak üzere tasarımlanmıştır. Tek duysal sakatlığı olan çocuklar için, örneğin körler için, standartlaştırılmış testler bile deneklerin başka bir sakatlığı olmadığı varsayımına dayanır. Madem ki standartlaştırılmış testleri kullanamıyoruz, öyleyse hangi hizmetlerin sağlanması gerektiğini anlamak için çok özürlü çocukları nasıl değerlendireceğiz? Değerlendirme süreci. Çok özürlü çocuklar için kullanılabilecek birçok değerlendirme aracı vardır. Bu çocuk grubunun değerlendirilmesinde işe yarayacak tipte değerlendirme araçlarından birkaç örneği yanımda getirdim. Bu örnekler tam olmadıkları gibi, herhangi bir çok özürlü çocuğun değerlendirilmesinde kullanılabilecek araçlar bunlardan ibaret değildir. Ayrıca getirdiğim örnekler bu gibi testlerin en iyileri sayılmaz. Örneklerde yer alan test maddelerinin birçoğu buradaki çocuklara uygun düşmeyebilir. İdeal olan, çok özürlü çocuklarla çalışan eğitimcilerin getirdiğim örnekleri inceledikten sonra kendi değerlendirme araçlarını geliştirmeleridir. Değerlendirme araçları arasından uygun olanı seçerken, seçilecek testin çocuk merkezli olmasına dikkat edilmelidir. Çocuk merkezli demek, hedef olarak çocuğun yararlarının göz önünde tutulması ve yeteneklerinin, öğrenme tarzının, gereksinimlerinin testin yapı taşları olarak alınması demektir. Değerlendirme kavramı, bir liste halinde dizilmiş test maddelerinin çocuğun varsayılan performansına göre teker teker puanlandırılmasından daha geniş bir anlamda ele alınmalıdır. Çok özürlü çocukları değerlendirirken yararlanılacak daha başka birçok bilgi kaynağı vardır. Onlar da değerlendirme sürecinin parçası olmalıdır. Bu kaynaklardan bazılarına değineyim. Tıpsal kayıtlar. Bunlar çocuğun gelişimini, eylemlerini veya eylemsizliğini yorumlamakta çok işe yarar. Ne kadar süreyle olursa olsun, çocukla meşgul olan aile üyelerinden, anne, baba, kardeşler, büyük baba, büyük anne ve başka akrabalardan ve komşulardan alınacak bilgi. Daha önceki okulda tutulmuş kayıtlar. Çocuk ne üzerinde çalışmış, ne kadar ilerleme göstermiş, daha önceki öğretmenlerle başka görevlilerin çocuğun öğrenme tarzı ve başka ilgili alanlara ilişkin gözlemleri, yorumları nelermiş, işte bütün bu hususlarda önceki okul kayıtları bize bir takım fikirler verecektir. Çocuğun duysal bakımdan kaydettiği ilerlemelere ilişkin bilgi. Bu bilgi, çocuğun bu duyulardan her birini ne kadar kullanabildiğini, anlamamıza yardım edeceği gibi, aynı zamanda çeşitli alanlarda onun işlevsel becerilerinin nasıl geliştirileceğini anlamamıza da yarayacaktır. Şimdiki öğretmenlerin ve başka görevlilerin gözlemleri. Bunlar yaşamsal önem taşır. Çünkü değerlendirme amaçlarından biri, şimdiki öğretmenlerinin ve görevlilerin çocuğa en uygun olan eğitim ve öğretimi sağlamalarına yardım etmektir. Öğretmenler ve öteki görevliler, kendi gözlemlerini, çocuğun etkinliklerini ve davranışlarını onun dosyasına işlerken objektif olmaya titizlik göstermelidirler. Bir de çocuğun ilerlemelerini izlemekte metodik davranmalıdırlar. Şimdiki öğretmenleriyle öteki görevlilerin çocuğun performansı konusunda birbirleriyle ve ana babayla iletişim içinde olmaları da çok önemlidir. Çocuklar başka başka kimselerin yanında ve değişik koşullar altında farklı davranabileceklerinden, çocuk merkezli bir değerlendirme yapılmasında bu saydığımız kaynaklardan elde edilen bilgilerin bir hayli değeri olacaktır. Çok özürlü çocuklardan her biri için en uygun değerlendirme aracının hazırlanması, aşağıda sıraladığımız öğrenme alanlarının ayrı ayrı ele alınmasını gerektirir. İşlevsel görme, işitme. Duyusal motor gelişim, yönlenme ve bağımsız hareket edebilirlik, iletişim, dil gelişimi, yeme becerileri, kişisel bakım, ev bakımı, sosyal beceriler, davranış yönetimi, bilişsel beceriler. Çok özürlü çocukların eğitsel değerlendirilmesine, bu çocuklar için anlam taşıyan öğrenme etkinliklerini planlayıp uygulamaya koymak amacıyla girişilmelidir. Böyle bir değerlendirmenin sonuçları çocuğun o sırada çeşitli alanlardaki işlevlerini yerine getirme düzeyini, bu alanlardaki gereksinimlerini göstermeli, öğrenme tarzlarına ışık tutmalı ve potansiyeline işaret etmelidir. Çocuk ilerleme kaydettikçe ve uzmanlar yeni yöntem ve teknikleri öğrendikçe bu değerlendirmeler yeni baştan gözden geçirilmelidir. Bugün buraya çok özürlü çocukların değerlendirilmesi konusunda konuşmaya gelmiş bulunuyoruz. Hepimiz bu çocukların eğitilmekte olduğunu varsayıyoruz. Son derece üzülerek söylemeliyim ki bu çocukların büyük çoğunluğu eğitimden tamamıyla yoksundur. Avrupa ve Amerika ülkelerinde bu alanda gerçekleştirilen ilerleme dünyamızın geri kalan ülkelerindeki çok özürlüleri kapsamıyor. Burada bulunan herkes anlamalıdır ki, değerlendirme kendi başına zihinsel bir egzersizden başka bir şey değildir. Bir anlamı olması için onu genel eğitim sürecinin parçası haline getirmek gerekir. Bu çocukların değerlendirilmesini düşünmeden önce sakatlıkları ne olursa olsun tüm çocukların eğitim hakkına sahip bulunduğuna inanmalıyız. Üstelik eğitimin çocuğun şimdi yaşadığından daha iyi yaşamak için gereksinim duyduğu tüm becerileri kapsadığı düşüncesini de benimseyip savunmalıyız. Tabii ki tüm çocuklara yaşamlarını daha iyiye götürmeyi öğretebileceğimize de yürekten inanmalıyız. Çok özürlü görme engelli çocuklar. Eberhard Fuchs, kongrenin seçkin katılımcıları. Bu önemli ve çok iyi düzenlenmiş kongrede çok özürlülük konusunda konuşmaya çağrılmış olmaktan onur ve kıvanç duyuyorum. Bildiğimiz üzere zamanın kısıtlı oluşu, çok özürlülüğün yol açtığı eğitim sorununun derinliklerine inmemize olanak vermiyor. Söyleyeceklerimin konuya az çok yüzeysel olarak teknik bakımdan değinmekten ibaret olmasını anlayışla karşılamanızı rica ederim. Göz önünde tutmanızı istediğim ikinci husus şudur. Türkiye'deki özürlü çocuk sahibi ailelerin kültürel tabanı, devletin bu konudaki özel hizmetleri, okullar ve daha başka şeyler hakkında bilgi sahibi değilim. Üzerinde konuşacağım durum Almanya'nın Bavyera eyaletinde Würzburg kentindeki çalıştığım enstitüdeki Blinden Institut Stiftung durumdur. Bundan dolayı genelleme yapamayacağım için şimdiden özür dilerim. Çok özürlü görme engelli çocuklar hakkında konuşmak, okul çağında bulunan görme engelli çocukların %70'inden daha çoğu hakkında konuşmak demektir. En azından benim memleketim bakımından böyledir. Özel eğitim okullarına devam eden ve görsel sakatlığından başka bir özürü olmayan görme engelli çocuklar gün geçtikçe azalmakta, normal zekalı, görme engelli çocukların yerini giderek daha çok sayıda çok özürlü görme engelli çocuklar almaktadır. Bu çocukların sayısı artmakta devam etmektedir. Bundan dolayı körler okullarındaki öğretmenler yetiştirilmiş oldukları durum ve sorunlardan daha değişik durum ve sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Çok özürlü, görme engelli çocukların öğretiminin tarihçesine ilişkin bazı bilgiler. Belki sizlerin de bizimkilere benzer deneyimleriniz vardır. Bavyera'da Würzburg kentinde bulunan Körler Enstitüsü'nde bundan 25 yıl önce öğretmen olarak çalışmaya başladığım zaman bu geleneksel okul 125 yıllık bir geçmişe sahip bulunuyordu. Fakat 6 öğretmen ile birkaç eğitimcinin çalıştığı küçücük bir okuldu. 1972 yılında Bavyera hükümeti Blinden Institut Stiftung'dan çok özürlü görme engelli öğrencilere hizmet sağlanmasını istedi. O sırada resmi makamlarca gelecek yıllarda Bavyera'da okul çağındaki 40 çocuğun böyle bir eğitim hizmetine gereksinimi olacağı tahmin edilmişti. Oysa 25 yıl sonra bugün çalışmakta olduğum kurum çeşitli yaş gruplarından 1500 çok özürlü görme engelli kişiye hizmet vermektedir. Bunların dağılımı şöyledir. Erken müdahale kapsamında 0-8 yaş grubunda yaklaşık 500 çocuk. Okul öncesi ve okul hizmeti verilenler 6-21 yaş grubundan yaklaşık 600 çocuk. korumalı işliklerde çalışanlar yaklaşık 300 erişkin. Bu artış karşısında Würzburg'daki merkez çok küçük kaldı. Bavyera'nın başka kentlerinde uydu kurumlar açılması zorunlu oldu. Münih'te, Nürnberg'de ve Regensburg'da erken müdahale merkezleriyle birleştirilmiş okullar, ayrıca Kulmbach ve Aschaffenburg kentlerinde iki erken müdahale merkezi kuruldu. Böylece sistemimiz toplam olarak 4 okul, 6 erken müdahale merkezi ile 2 korumalı işlikten oluşan yaygın bir örgüt oldu. Okullarımıza devam eden öğrencilerle ilgili bazı ilginç sayılar vermek istiyorum. Aşağıdaki veriler 1995 yılına aittir. Çok özürlü, görme engelli kişilerin özürlülük durumları bakımından oranlar. Bu oranlar kurumlarımızdaki çocukların durumları temel alınarak saptanmıştır. %100 görme engelli, %85 zihinsel bakımdan geri kalmış, %70 fiziksel engelli, %45 saralı, epileptik, %5 işitme bozukluğu olanlar, %56 çok ciddi ve ağır derecede engelli çocuklar. Bu noktada şu sorunun yanıtını vermemiz gerek. Kim çok özürlü görme engelli olarak nitelenecektir? Avrupa Körler Birliği, EBU, çok özürlü görme engelli kişiler komisyonu tarafından geliştirilen ortak betimlemeyi kabul etmiştir. Buna göre bir kimsenin çok özürlü görme engelli olarak nitelenmesi için şu durumda bulunması gerekir. O kişinin en az iki ciddi özürü vardır. Bu özürlerden hiçbiri ötekilere üstün bir rol oynamaz. Olağan ödünlemeler ve özgül yöntemler uygulanamaz. Birbirinden ayrı özürlerin ortaya çıkardığı birbirinden farklı sorunları ayrı ayrı çözme biçiminde bir yaklaşım çok özürlülük durumuna uygulanamaz. Yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi zorunludur. Çünkü çok özürlülüğün karakterini belirleyen etken tek başına bu özürlerden hiçbiri değildir. Birden çok özürün bir araya gelmesi, o özürlerden her birinin karakterinden farklı yeni bir karakter yaratmıştır. Çok özürlülüğün kendine özgü bir kimliği vardır. Çok özürlülük zihinsel, duyusal veya başka türlü bir fiziksel işlev bozukluğunu değil, fakat bu durumun yol açtığı karmaşık eğitim sorununu ifade eder. Benimsediğimiz bu betimlemeye göre, örneğin fiziksel özürü de olan görme engelli çocuk tekerlekli iskemle kullanabiliyorsa, çok özürlü görme engelli bir çocuktan söz etmemeliyiz. Çünkü bu görme engelli çocuk normal öğretim programına devam edebilir. Bu betimlemeyi göz önünde tutarsak, betimlemede belirtilen durumda olan çok özürlü, görme engelli çocukların gereksinim duyduğu hizmetlerin sağlanacağı yerin yeni tip bir okul olması gerektiği anlaşılır. Şunu anımsayın. Zihinsel bakımdan geri kalmış bir kör çocuğa, körlüğünden ötürü zihinsel özürlüler okulunda yardım edilemez. Körler okulunda ise bu çocuk zihinsel geri kalmışlığından dolayı orada kullanılan özel tekniklerden yararlanamaz. Bu kongre sırasında yapılan tartışmalardan anlaşıldığına göre çok özürlü görme engellilik durumunun açık ve ortak bir tanımı hala yoktur. Almanya'da da şu sorular üzerinde garip bir tartışma sürüp gitmektedir. Bir kimsenin çok özürlü görme engelli olduğunu kim belirleyecektir? Çok özürlü görme engelli kişilere gereken hizmetleri sağlamaya en uygun yer neresidir? Bu soruların yanıtlanmayışının doğurduğu sonuçlar şunlardır. Almanya'da çok özürlü görme engelli çocuklara, gençlere ve erişkinlere gereken bakım ve hizmetleri sağlamak için ortak bir sisteme sahip değiliz. Bunun anlamı şudur. Alman eyaletlerinin bazılarında çok özürlü, görme engelli kişiler için özel hizmetler sağlayan kuruluşlar bulunduğu halde, öteki eyaletlerin bir kısmında bu özel hizmetler normal okullarda sağlanmaktadır. Çok özürlü görme engellilere hiçbir özel hizmet sağlanmayan eyaletler de vardır. Bazı eyaletlerin eğitim yönetimleri, bu çok özürlüler grubuna özel olanaklar sağlanmasının gerekli olduğu inancındadırlar. Başka bir takım eyaletlerin eğitim yönetimleri ise böyle bir gereklilik olduğunu kabule yanaşmıyorlar. Bu konudaki değişik anlayışların ve sistemlerin parasal kaynakların bulunup bulunmaması ile ilintili olduğu da düşünülebilir. Biz çok özürlü görme engelli çocuklar için özel hizmetler sunmaya girişince bazı ana babaların görüşleri yavaş yavaş değişmeye başladı. Bundan yıllarca önce ne çocukların okula gitmelerini zorunlu kılan özel bir yasa vardı, ne de ağır derecede özürlü çocuklar bir okula devam etmelerini sağlayacak özel bir hakka sahiptiler. 1972 yılında bu durum değişti. Artık bir çocuğun özürlülük durumu ne denli ağır veya köklü olursa olsun, onun bir okul sistemine girmesini red nedeni olmayacaktı. Bazı ana babalar okulu okuma, yazma ve başka şeylerin öğrenileceği yer olarak görüyorlardı. Fakat okulun bir eğitim alanı, çok özürlü, görme engelli çocukları için bir fırsatlar kaynağı olduğunu fark eden ana babalar giderek çoğaldı. Bir zamanlar görme engellilerin kendi dernekleri ve geleneksel körler okulları, çok özürlü görme engelli bir çocuğun asıl sorununun körlük olmadığını ve dolayısıyla bu sorunla uğraşma görevinin kendilerine düşmediğini düşünüyorlardı. Bu anlayış uzun zaman önce çok özürlü görme engelli çocukların eğitimi yalnız körler okullarının işidir anlamında değil, bu da yerine getirilmesi gereken bir görevdir anlamında değişikliğe uğradı. Görülüyor ki yeni anlayışta bu görevin nerede yerine getirileceği üzerinde durulmamakta, çok özürlü kişiler için özel hizmetler sağlamanın da bir görev olduğu belirtilmektedir. Son birkaç yıl içerisinde Almanya'da eğitim makamlarının özürlülere özel hizmetler sağlanması konusunda yeni bir görüşü yansıtan düşüncelere giderek daha çok yer verdikleri görülüyor. Bu düşüncelerin kaynaklandığı yeni görüş, özürlü çocukları hangi kuruma göndermeli sorusu yerine, bu çocukların özel gereksinimleri nelerdir sorusunu başlangıç noktası olarak almaktadır. Bunun anlamı şudur. Madem ki çok özürlü, görme engelli bir çocuğun görme gücünün iyileştirilmesi için de özel gereksinimleri vardır, öyleyse o çocuk özel bir programa devam hakkına sahiptir. Bu özel program çocuğun bulunduğu evde, bir hastanede, genel eğitim programı çerçevesinde normal bir okulda, bir zihinsel özürlüler okulunda veya her türlü özel yardım ve hizmetlerin sağlandığı birçok özürlü, görme engelli çocuklar okulunda uygulanabilir. Würzburg'daki Blinden Institute Stiftung her iki çözüm yolunu da kullanmaktadır. Bunlardan biri kör ve az gören çocuklar için normal okullarda, çok özürlü, görme engelli çocuklar için özel eğitim okullarında sağlanan genel eğitim ve öğretim sistemi. Öteki, çok özürlü, görme engelli çocuklar için özel hizmetler ve kuruluşlar sistemidir. Sonuç olarak diyebiliriz ki Bavyera'daki çok özürlü, görme engelli çocukların büyük bir çoğunluğu okullarımıza devam etmekte, geri kalan küçük bir azınlık ise hala zihinsel bakımdan geri kalmış çocuklara hizmet veren kuruluşlardan yararlanmaktadır. Körlere hizmet veren bir kurumun özel gereksinimlerin karşılanmasıyla ilgili sorunlara daha iyi çözümler getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Fiziksel veya zihinsel özürlüler için açılmış okullardan bize ulaşan çok sayıda sorular, çok özürlü, görme engelli kişilerin eğitim ve öğretim sürecinin çoğu kez görme işleviyle ilgili sorular ile görme engellilerin eğitimi alanına ilişkin çok özgül sorular üzerinde odaklaştığını gösteriyor ve kanıtlıyor.